Ayrım 3.
Böylece ünleri yayıldıkça yayıldı. Çünkü yanlarına üzgün ve boynu bükük gelenler umutla dolu olarak ayrılıyorlardı. Hüsrana uğramış aşıklar, ilgisiz gönülleri nasıl kazanabileceklerini öğreniyorlardı. Yoksullar da köpek yarışlarında nasıl oynayacakları konusunda yanılmaz bilgiler ediniyorlardı. İşler öylesine gelişti ki bekleme odası hiç boşalmaz oldu. Ve dadı günde kaç saat ayağının üzerine koşmaktan baş dönmelerine tutuldu. Bu kez Severo, kayınkardeşinin işine son vermek için araya girmek zorunda kalmadı. Çünkü Marcos'la Clara, yanılmaz bilgileriyle öğütlerini her zaman harfi harfine izleyen müşterilerinin yazgılarını değiştirebileceklerini kavradılar. Korktular ve bunun dalaveracılara yaraşır bir meslek olduğuna karar verdiler. Araba damındaki rehin tapınağını yıktılar. Kârı da paylaştılar. Oysa işin parasal yönünü önemseyen tek kişi dadı olmuştu. Delvolların bütün çocukları arasında dayısının masallarına karşın en büyük ilgiyi ve dayanıklılığı gösteren Clara'ydı. Clara bu masal ve öykülerin her birini ezberden söyleyebilirdi. Birçok Kızılderili lehçelerinden sözcükler öğrenmişti. Onların geleneklerini biliyordu. Dudaklarıyla kulaklarını, tahta çubuklarla nasıl deldiklerini ve ergenlik törenlerini tanımlayabilir, en zehirli yılanların adlarıyla bunların pan zehirlerini sayabilirdi. Dayısı öyle güzel konuşuyordu ki çocuk yılan sokmalarının yıkıcı acısını kendi teninde duyumlar, eşyaların ayakları arasından sürüngenlerin kaydığını görür, salon perdelerinin ardından tropik kuşlarının çırışmasını duyardı. Lope de Ogre'nin Eldorado'yu arayışını anlatırken, dayısının görmüş olduğu benzersiz bitki ve hayvanların dil buran adlarını sayarken hiç duraksamazdı. Yak yağıyla tuzlu çay içen lamalar konusunu bildiği gibi şahane Tahit kadınlarının, Çin'deki pirinç tarlalarının, kuzeydeki yollarını şaşıran insanlarla hayvanları anında taşa çevirerek öldüren bembeyaz düzlüklerin ayrıntılı tanımlamalarını da yapabilirdi. Marcos'un gezileriyle izlenimlerini yazdığı çeşitli güncelerinin yanı sıra bir sürü haritası, öykü ve masal kitabı vardı. Bunları 3. avlunun dibindeki yük odasına kaldırmış olduğu sandıklarda saklardı. Bu defter ve kitaplar sonradan sandıklardan çıkartılıp okundukça kendinden sonra gelenlerin düşlerini dolduracak ve yarım yüzyıl sonra başlatılan uğursuz bir yangında yanlışlıkla yanacaklardı. Şimdi Marcos son yolculuğundan tabut içinde dönmüştü. Onu bir parşömen parçası gibi sarartıp buruşturan bilinmez bir Afrika hastalığından ölmüştü. Hastalığa yakalanmış olduğunu anlayınca ablasının bakımı ve Doktor Kuvas'ın ilmi sayesinde yeniden sağlık ve gençliğine kavuşmak umuduyla hemen memlekete yollanmıştı. Ama 60 günlük gemi yolculuğuna dayanamamış, ateşten ve esmer derili kadınlarla gömüleri sayıklamaktan harap düşerek Guayaquil enleminde gözlerini hayata yummuştu. Geminin Longfellow adında bir İngiliz olan kaptanı onu bir bayrağa sarıp denize atmak üzereydi. Gel gelelim Marcos o yabanıl görünümüne ve yüksek ateşle kendinden geçip sayıklamalarına karşın gemide öyle çok dost edinmiş, öyle çok kadını baştan çıkarmıştı ki yolcular kaptanı engellediler. Longfellow da naaşı sıcaktan ve tropik sivrisineklerden korumak için gemi marangozu bir tabut çırpıştırana kadar Çinli aşçının sebze deposuna kaldırmak zorunda kaldı. Ekalao'da daha uygun bir kutu bulundu ve 5-10 gün sonra kaptan bu yolcunun üzerine ve kumpanyaya çektirdiği eziyetler karşısında ateş püskürerek tabutu karaya indirdi. Naaşı almaya ve yapmış olduğu harcamaları karşılamaya gelen bir tanrının kulu olmadığını görünce şaşırdı. Sonradan buralardaki postanelerin o uzaklardaki İngiltere postaneleri kadar güvenilir olmadığını, bugün çektiği telgrafların yolda toz olup uçtuğunu öğrenecekti. Longfellow'un yine şansı varmış ki, Delvol ailesinin dostu olan bir gümrük avukatı ortaya çıkarak sorunu üstlenmeyi önerdi. Marcos'u öte berisini yük vagonuna koydurdu ve ölünün bilinen tek adresine, yani ablasının evine yolladı. Bu, Clara'nın hayatındaki en acı dakikalardan biri sayılabilirdi. Dayısının eşyaları arasında Barabas da çıkmayaydı. Küçük kız, avludaki hayhuydan habersiz, içgüdüsüne uyarak dosdoğru kafesin bırakılmış olduğu köşeye yürüdü. Kafesin içinde Barabas duruyordu. Ya da daha doğrusu yer yer cılk yaralı, rengi belirsiz bir deriyle kaplanmış bir kemik yığını. Gözlerden biri kapanmış, öbürünün üstüne kabuk bağlamıştı. Barabas kendi pisliğinin içinde bir ölü gibi kas katı yatıyordu. Bu görünümüne karşın çocuk onu tanımakta hiç güçlük çekmedi. "Köpek yavrusu!" diye hafifçe bağırdı. Hayvan onun sorumluluğu olup çıktı. Clara onu kafesten çıkardı, kucağında pışpışladı ve bir misyonerin ateşi özeniyle o kurumuş, şişmiş gırtlaktan aşağıya su akıtmayı başardı. Çoğu İngilizler gibi hayvanlara karşı insanlar olduğundan daha sevecen davranan Kaptan Longfellow, onu öteki eşyaların yanı sıra rıhtıma bıraktıktan sonra Barabas'ı bekleyen olmamıştı. Köpek ölüm döşeğindeki efendisiyle birlikte gemideyken kaptan onu kendi eliyle beslemiş, güvertelere çıkarmış ve Marcos'tan esirgediği tüm özeni ona bol bol göstermişti. Ne var ki karaya çıktıktan sonra hayvana eşyaların bir parçasıymış gibi davranmışlardı. Clara onun annesi olup çıktı. Bu iş için karşısına başka bir rakip yoktu ya ve onu az zamanda diriltti. Birkaç günden naaşın gelişini kopardığı kıyamet durulup Marcos dayı toprağa verildikten sonra Severo küçük kızının kucağında taşıdığı tüylü hayvanı seçti. "Nedir bu?" diye sordu. Clara, "Barabas," diye yanıtladı. "Bahçıvanına ver de ortadan kaldırıversin. Bulaşıcı mikrop taşıyordur belki de." Gel gör ki Clara hayvanı evlat edinmişti. "Barabas benim babacım. Elimden alırsanız soluğumu keserim ve ölürüm. Tanrı sizi inandırsın." Köpek evde kaldı. Çok geçmeden dört bir anda koşarak perde püsküllerini, şark halılarını, masa bacaklarını kemirir oldu. O içler acısı durumdan çarçabuk kurtularak gelişmeye başladı. İlk kez yıkandığı zaman renginin siyah olduğu görüldü. Dört köşe bir kafası, uzun uzun bacakları vardı. Kısa tüylüydü. Dadı daha kibar olsun diye onun kuyruğunun kesilmesini önerdiyse de Clara'nın sinir krizi tuttu. Kriz azarak astım nöbetine dönüştü ve köpeğin kuyruğunu kesmekten bir daha kimse söz etmedi. Kuyruğu Barabas'a kaldı ve zamanla golf sopası boyunda uzayarak apayrı bir yaşam gücü kazandı ki bu da masa üstlerindeki lamba ve porselenlerin yerlere devrilmesine yol açar oldu. Barabas'ın boyu ve cinsi belirsizdi. Sokak köpekleriyle ortaklaşa hiçbir yönü olmadığı gibi aristokrat ailelerin yetiştirdikleri safgan yarış köpekleriyle ilişkisi daha bile azdı. Veteriner cinsini saptayamayınca Clara onun Çin'den geldiğine karar verdi. Çünkü dayısının eşyalarının çoğunluğu o uzak ülkenin damgasını taşımaktaydı. Köpeğin büyümekteki yeteneği sınırsız gibiydi. 6 ay içinde koyun boyuna ulaşmıştı. Bir yılın sonunda tay kadar olup çıktı. Çaresiz kalan aile bireyleri onun gerçekte bir köpek olmadığından kuşkulanmaya başladılar. Olur ha, bu yaratık belki de dayılarının dünyanın ücra bir köşesine yakaladığı depdeğişik bir hayvandı. Bilinmez, kendi doğal çevresinde yabanıl bile olabilirdi. Nivea onun timsahımsı pençelerine, o küçük keskin dişlerine bakıyordu da yüreği ağzına gelerek düşünüyordu ki bu hayvan bir ısırışla bir yetişkinin kafasını koparacak güçteyse çocukları yalayıp yutmak ona çok daha kolay gelmez miydi? Ne var ki Barabas herhangi bir yırtıcılık belirtisi göstermiyordu. Tersine oyunbaz bir kedi yavrusunun gönül çelen cilvelerine sahipti. Clara'nın yanında uyuyordu. Başı çocuğun kuş tüyü yastığında boynuna kadar yorgan örtülmüş olarak çünkü soğuğa karşı çok duyağındı. Sonraları yatağa sığamaz olduğu zaman yerde yatmaya başladı. O at ayağını andırır pençesi çocuğun eline dayalı olarak. Ne havlıyor ne de homurdanıyordu. Panter gibi kapkara ve sessizdi. Jambon ve her türlü marmelat seviyordu. Evde yemeğe konuk çağrıldığı zamanlarda onu kilit altında tutmak unutulmuşsa Barabas yemek odasına sızarak masanın çevresine dönenir, en sevdiği yemekleri son derece büyük bir özen ve incelikle tabaklardan alıp yerdi de sofradakilerden hiçbir onu engellemeyi göze alamazdı. Yumuşak başlı olmasına karşın Barabas karşısındakilerin içine dehşet salıyordu. O başını sokak kapısından dışarı çıkardığı zaman bakkal kasap çırakları tabanları yağlayıp kaçıyorlardı. Bir kez de sütçü beygirini ürkütüp kaçırtarak süt kovalarının kaldırma saçılmasına neden olmuş ve kuyrukta bekleyen kadınları birbirine katmıştı. Severo bütün zarar ziyanı ödemek zorunda kaldı. Köpeğin avluya bağlanmasını buyurdu. Gel gelelim Clara'nın yeni bir kriz geçirmesi üzerine bu tasarım belirsiz bir tarihe ertelendi. Geçmişi konusundaki bilgisizlik konu komşunun düş gücüne eklenince Barabas'a son derece masalsı özellikler yakıştırılır oldu. Büyümesinin hiç durmayacağı söyleniyordu. Bir kasabın acımasızlığı yaşamına son vermese deve boyuna ulaşacaktı dediler sonradan. Kimileri onun kısrakla köpek kırması olduğuna inanıyor, onun kanat ve boynuz oluşturarak burnundan zehirli ejderha dumanları fışkırtmasını bekliyorlardı. Rosa'nın masa örtüsüne işlediği canavarlar misali. Kırılan porselenleri toplayarak köpeğin dolunayda nasıl kurda dönüştüğünü dinlemekten usanan dadı, ona da papağanda denediği yöntemi uyguladı. Ama verdiği aşırı ölçüdeki Hint yağı Barabas'ı öldürmedi. Yalnızca 4 gün sürerek evi tepeden tırnağa sıvayan bir ishal verdi ve her yeri yine dadı temizlemek zorunda kaldı. Zor zamanlardı bunlar. 25 yaşlarındaydım. Gel gelelim geleceğimi kurup istediğim konuma ulaşabilmek için önümde çok az zamanım kalmış gibi geliyordu. Hayvanlar gibi çalışıyordum. Kendi isteğimle değil, pazar günlerinin boşluğu yüzünden fazla oturup dinlendiğim sıralarda hayatımdan değerli dakikalar yitiriyormuşum gibi bir duyguya kapılırdım. Çalışmasız geçen her dakika Rosa'dan uzak geçen yeni bir yüzyıldı. Madende birkaç ırgatın yardımıyla kendim kurmuş olduğum çinko damlı küçük bir barakada kalıyordum. İçine varımı yoğumu yerleştirmiş olduğum tek göz bir yerdi. Boğucu çöl havası dolaşım yapabilsin diye her duvara kaba saba birer pencere açmış, geceliğin esen buz gibi rüzgarlara karşı da kepenkler yapmıştım. Eşyam bir sandalye, bir karyola, tahta bir masayla bir yazı makinesinden ibaretti. Bir de çölün öbür ucundan katır sırtında taşıdığım ağır bir kasa vardı ki kayıt defterleriyle birkaç resmi kağıdımı ve bütün çabalarımın tek meyvesi olan ışıltılı birkaç parça altını bunun içinde tutuyordum. Evim pek rahat bir yer değildiyse de ben rahatsızlığa alışkındım. Ömrümde sıcak banyoya girmiş değildim. Çocukluk anılarımsa hep üşümek üzerineydi. Yalnızlık ve hiç dolmayan bir mide üzerine. İşte 2 upuzun yıl boyunca bu barakada yattım kalktım, yedim içtim. Eğlencem döne döne okuduğum birkaç kitapla bir deste dergiden, Rosa'nın kilitli bir kutuda sakladığım mektuplarından, birkaç İngilizce dil bilgisi kılavuzuna ibaretti ki, bunları o şahane dil konusunda bildiğim 3-5 şeyden yola çıkarak ben hazırlamıştım. Rosa'ya yazdığım mektupları daktiloya çekerek birer kopyasını kendime saklamayı ve bunları Rosa'dan aldığım birkaç mektubun yanına kutuya koymayı huy edinmiştim. Bütün madenciler için pişen yemekten yiyordum. Maden içinde alkollü içki içilmesini yasaklamıştım. İçki evimde de bulundurmuyordum. Çünkü yalnızlık ve can sıkıntısının adım içkiye düşüreceğini oldum olası inanmışımdır. Belki de babamın anısı yüzündendi. Yakası bağrı açık, boyun bağı gevşetilmiş, leke içinde, gözleri dumanlı, soluğu hırıl hırıl. Benim ağzıma içki sürmeyişimin. Zaten içkiyi kaldıramıyordum da. Oh, diyenden sarhoş oluyordum. Bunu 16 yaşımdayken öğrendim ve hiç unutmadım. Torunum bir gün bana onca zaman uygarlıktan uzak yaşamaya nasıl dayanabildim diye sordu. Gerçi isterseniz bilmiyorum. Ne var ki benim için bu başkalarına oranla daha kolay olmuş olsa gerek. Çünkü hiçbir zaman bir cemiyet insanı olmadım. Çok az dostum vardı. Toplantıları, evlentileri de sevmem. O zamana değin herhangi bir kadınla yaşamış da değildim. ki alışkın olmadığım bir şeyin eksikliğini çekeyim. Durmadan sağa sola gönül veren kişilerden değildim. Hiçbir zaman da olmadım. Vefalı türden bir erkeğim ben. Gerçi doğrudur. Şimdi aynaya baktığımda kendi kendimi tanıyamayacak kadar ihtiyar olduğum şu günlerde bile beni şeytanın dürtmesi için bir kadın kolunun gölgesi, ince bir belin kıvrımı ya da bir dizin bükümü yeter de artar bile. Ama o başka. İç güdülerimi denetleyemiyordum diyerek gençlik günahlarımı temize çıkarmaya çalışıyor değilim. Hiçbir zaman. O sırada ben kolay kadınlarla sonu gelmeyecek ilişkiler kurmaya alışmıştım. Çünkü başka herhangi bir türlü ilişki kurabilmemin olanağı yoktu. Benim zamanımda biz temiz, namuslu kadınlarla ötekiler arasında ayrım yapardık. Namuslu kadınları da kendimizin olanla olmayanı ayırırdık. Ben Roza'yı tanıyıncaya değin aşkı hiç düşünmemiştim. Aşk yaşamak tehlikeli ve gereksiz gelirdi bana. Geri çevrilip gülünç düşmek korkusu yüzünden de gözümü çeken kızlara yanaşmayı göze alamazdım. Oldum olası çok gururluyumdur. Gururum yüzünden çoğu kimseleri oranla çok daha büyük acılar çektim. Yarım yüzyılı aşkın zaman geçti. Ama güzeller güzeli Roza'nın gönlümü çalıp geçen dalgın bir melek gibi hayatıma girdiği dakikayı hala kılı kılına anımsarım. Yanında Dadı ile birlikte başka bir çocuk daha vardı. Küçük kız kardeşlerinden biriydi büyük bir olasılıkla. Menekşe rengi bir elbise giymişti sanıyorum ya, emin değilim. Çünkü kadın kılıklarıyla ilgilenmem. Hem zaten Roza öylesine güzeldi ki, samur kürk bile giymiş olsa ben onun yüzünden başka bir şey görmezdim nasılsa. Kadınları düşünmeye zaman ayırmak huyunda pek değilimdir. Gel gör ki o peri görüntüsünü seçmemek için kişinin enayi olması gerekirdi. Yüzünü bir masal şapkası gibi çerçeveleyen o inanılmaz yeşil saçları, o masalsı halleri, o kendine özgü uçarcasına yürüyüşüyle Roza nereye gitse heyecan uyandırır, yollarda trafiği aksatırdı. O gün de beni hiç görmeksizin tam önümden geçti ve Plaza de Armas'taki pastacıya girdi, kayarcasına. Sersemlemiş durumda sokakta kala kalmıştım. O teker teker seçerek nane şekeri aldı. O çıngırak gibi şıngırdayan gülüşüyle şekerlerin kimini kendi ağzına atıyor, kimini kardeşine veriyordu. Yalnızca ben değildim, büyülenmiş gibi orada duran. Çünkü birkaç dakika içinde bir sürü erkek birikmiş, burunlarını cama dayamışlardı. İşte o zaman tepki gösterdim. Param pulum yoktu, kibarlıktan uzaktım ve geleceğim belirsizdi. Yine de bu yüzden bu melek kız için ideal bir damat sayılmaktan çok uzak olduğum o anda aklıma bile gelmedi. Onu tanımıyordum bile. Gel gör ki büyülenmiş ve onun eşim olmaya layık görebileceğim tek kadın olduğuna, onu alamazsam hiç evlenmeyeceğimi hemen o anda, oracıkta kararımı vermiştim. Ta evine kadar izledim onu. Aynı tramvaya binerek tam arkasına oturdum. O kusursuz ensesinden, yuvarlacık boynundan, topuzundan kaçmış yeşil saç perçemlerinin okşadığı yumuşak omuzlarından gözlerimi alamıyordum. Tramvayın sarsıntısını duymuyordum bile. Çünkü bir düş içindeydim. Birden Roza kalkıp kapıya doğru ilerledi. Önümden geçerken o şaşılası altın renkli gözleri bir an benim gözlerimde oyalandı. Benliğimin bir bölümü ölüp gitmişti sanıyorum. Soluğumu alamıyordum. Nabzım zınk diye duruvermişti. Kendimi toparladığımda tüm kemiklerimi kırmak tehlikesini göze alarak yere atlamak ve onun sapmış olduğu sokağa doğru bir koşu koparmak zorunda kaldım. Bir bahçe kapısının ardında kaybolan menekşe rengi bir bulut görmem sayesinde onun nerede olduğunu öğrenmiş oldum. O günden sonra o evin önünde nöbet tutmaya başladım. Öksüz bir köpek gibi sokağı arşınlayarak onu gözetliyor, bahçıvanın eline para sıkıştırıp hizmetçi kızları lafa tutuyordum. Sonunda Dadı ile konuşmayı başardım. O da Tanrı razı olsun bana acıdı da aracılık yapmayı kabul etti. Yazdığım aşk mektuplarını Roza'nın gönlünü kazanmak için aldığım çiçeklerle kutu kutu nane şekerlerini taşıdı. Roza'ya akrostişler de yolluyordum. Şiir yazmasını bilmem ama uyak bulmakta dahi olan İspanyol bir kitapçı vardı. Ona şiir ve şarkı ısmarlıyordum. Ham maddesi kağıt olsun da ne olursa olsun. Ablam Ferula da Delvolların dedeleriyle bizimkiler arasında uzak bağlantılar bularak ve kilise çıkışlarında her fırsattan yararlanıp onları selamlayarak benim onlara yaklaşmama yardımcı oldu. Sonunda Rose'yi ziyaret edebilmem de bu yoldan gerçekleşti. Ne var ki onun evine girip konuşabilecek kadar yakınına vardığım zaman söyleyecek söz bulamadım. Orada elimde şapkam, ağzım bir karış açık, dilsiz gibi duruyordum. Sonunda bu tür davranışlara alışık olan ana baba benim yardımıma koştular. Rosa'nın bende ne görmüş olabileceğini, beni zamanla nasıl olup da kocalığa kabul edebildiğini bilemiyorum. İnsanüstü deneyler geçirmek zorunda kalmadan onun resmi talibi konumuna geldim. Çünkü insanın ağzını dilini bağlayan o güzelliğine, sayısız erdemlerine karşın Rosa'nın peşinde benden başka kimse yoktu. Bunu annesi bana şu yolla açıkladı. Hiç kimse yaşamını onu başka erkeklerin arzusundan korumaya adayacak gücü kendinde bulamıyordu ondan, dedi. Kaç kişi onun çevresine pervane dönmüş, ona kör kütük aşık olmuş ama ben gelinceye kadar hiç kimse kararını verememiş. Rosa'nın güzelliği hepsinin yüreğine korku salıyormuş. Onlar da ona yaklaşmayı göze alamayarak uzaktan hayranlık duymayı yeğliyorlarmış. Böylesi ne yalan söyleyeyim benim aklıma bile gelmemişti. Benim sorunum meteliğe kurşun atar durumda olmamdı. Yine de aşkım sayesinde zengin olmayı başaracağımı duyumsuyordum. Bana öğretilmiş olan namus kurallarının sınırı içinde en çabuk para yapmak yolunu arayarak çevreme bakındım. Ve parasal başarının zengin akrabalar, yüksek öğrenim ya da sermaye gerektirdiğini gördüm. Saygın bir soyadı taşımak yeterli gelmiyordu. Sanırım hazırda param olaydı, şansımı kumar masalarında ya da yarışlarda denerdim. Param olmadığına göre bir takım tehlikeler içerse bile servet umduran bir iş tutmam gerekiyordu. Altın ve gümüş madenleri bütün serüvensiverlerin kurduğu düştü. Maden adamı 5 parası sefalete sürükleyebilir ya da bir çırpıda zengin edebilirdi. Şans sorunuydu. Annemin taşıdığı adın saygınlığı sayesinde kuzeydeki bir madenin ihalesini almayı başardım. Bankada bu iş için bana ödünç para verdi. Yemin ettim. Madendeki kıymetli metalleri son gramına kadar çıkartacaktım. Tepeleri kendi elimle ufalayıp kayaları ayaklarımın altında ezmek gerekse bile. Rosa'nın hatırı için bunu, hatta çok daha fazlasını yapmaya hazırdım. Sonbaharın sonlarına doğru ev halkı Peder Restrepo konusunda yatışmaya başlamıştı. Psikopos küçük Clara Delvaux'u rahat bıraksın diye şahsen onun kulağını büktükten sonra Peder Restrepo da Engizisyon yargıçlarına yaraşır tutumunu yumuşatmak zorunda kalmıştı. Delvaux'lar artık Marcos dayının gerçekten ölmüş olduğunu sineye çektikten sonra Severo'nun politik tasarımları biçimlenmeye başladı. Yıllardır bu amaç uğruna çalışmaktaydı. Bu yüzden yaklaşan kongre seçimlerinde Liberal Parti'den aday olmaya çağrılması onun için kişisel bir zaferdi. Severo ayağını bile basmamış olduğu, hatta haritada yerini bulmakta güçlük çektiği bir güney ilini temsil edecekti. Partinin insana gereksinimi vardı. Severo da kongrede bir sandalye kapmayı çok istiyordu. Böylece Güney'in ezik seçmenlerine onun adaylığını benimsetmek zor olmadı. Adaylık çağrısının yanı sıra bir de koskocaman, gül pembe domuz çevirmesi geldi.